Ayrım 22.
Evet ama başıma gelenler işte bu yüzden geldi. Pazartesileri doktor hastanede nöbetçi kalır. Halbuki benim kabul günlerime sade kadınlar gelmiyor elbette. Erkek kardeşlerini, kuzenlerini falan da getiriyorlar. Doktor, o bana alagorson ol diyen adam nikahtan sonra birdenbire kıpkızıl kıskanç çıkmasın mı? Böyle ben evde yokken burada erkek falan istemem diye tutturdu. Ben bu kadar geri, softa bir adamla evleneceğime Allah canımı alaydı dedim. Sizin anlayacağınız. Kavga ettiniz. Evet ama nasıl? Büfede ne kadar tabak, çatal varsa kafama attı. Peki siz ne yaptınız hanımefendi? Elbette armut devşirmedim. Ben de divandaki yastıkları fırlattım suratına. Kaza falan olmadı ya. Hayır. Sonra? Sonrası başımı örttüğüm gibi, şapkamı giydiğim gibi anamın evine kaçtım. Şimdi boşanmak istiyorum. Nafaka istiyorum. Sizi tavsiye ettiler. Hanım sustu. Ömer derin bir nefes aldı. Genç muharrir Kamran Bey'in yüzüne bakıyor. Hazret alt dudağıyla oynayarak karşısında oturan kadını süzüyor. Kadın omuzlarına oynatıp, ''Fiyat meselesi kolay.'' dedi. ''Anlaşırız hanımefendi. Yarın teşrif edin, davayı açalım.'' Kadın çıktıktan sonra Ömer, ''Ne tuhaf hikaye değil mi üstadım?'' dedi. Kamran Bey güldü. Kadın güzelce dedi, ''Ama olur iş değil. Alagarson işine bayıldım. Hem doktora hem hanıma.'' Herif alagarson ama nikah kıyılınca iş değişmiş. Sonra kadın da erkek de ayrı ayrı çalışır, birbirlerini beslemezlerken nikah yok diye medrese hayatı yaşar oluyorlar. Kadın işini bırakıp erkeğin eline bakınca ara yerde nikah var diye namus kurtuluyor. Ömer bu vesileden istifa etti, sordu. Ailenin şahsi mülkiyetin ve devletin menşeleri diye bir kitap var üstadım. Okudunuz mu? Hayır. Tavsiye ederim okuyun. Kamran Bey güldü. Ne o? Bize de mi propagandaya başladın? 3. Aysel Hanım, Ay Hanım ve Ömer'in ilk sarhoşluğu. Ömer'e ilk rakıyı 89 Kamran içirdi. Bir akşam geç vakit yazıhaneden çıkarlarken merdivenlerde iki genç kadına rastladılar. Kamran Bey kollarını iki yana geniş geniş açarak kadınları karşıladı. Merdiven başında uzun bir hasret nutkundan sonra hanımları Ömer'e takdim etti. Benim meslektaşlarımdan Aygül Hanım, Ankara hukukundan mezundur. Baronun en yaman, sözü sureti gibi şirin perisi. Bu sarı saçlı Melike ise kardeşidir. Kendisine Aysel derlerse de ben Selin'i kaldırdım, Ay Hanım derim. Hem böylelikle onun huzurunda duyduğum hayreti Ay demekle ishar ederim. Hem de mahitaba bakmam yar gelir hatırıma mısrasını tersine çevirerek, yare baktıkça mahitap gelir hatırıma demiş olurum. Bizim biraz uymaz ama zararı yok. Ankara'dan gelir gelmez Kamran Bey'in ziyaretine gelen Aysel ve Aygül hanımların şerefine üstad o gece bir ziyafet çekti. Ömer'i de zorla çağırdı. Bu iki güzellik dünyası arasında beni şaşkına dönmekten kurtarırsın. Ay Hanım'la meşgul olursun. Ben de bizim meslektaşla mesleğe dair müdaveleyi efkar ederiz dedi. Yarısı bahçe, yarısı kapalı, çalgılı bir birhaneye gittiler. Ay Hanımlara bira ısmarlandı. Kamran Bey, biz seninle rakı içeriz Ömer dedi. Ömer ömründe hiç rakı içmemişti. Fakat bunu söylemeyi her nedense gururuna yediremedi. İçkiler geldi. Kamran Bey sordu. Sulu mu içersin Ömer, susuz mu? Susuz. Aferin, ben de öyle. Hadi bakalım ayların şerefine. Ömer kadehi aldı. Burnuna çarpan anason kokusu içini bulandırdı. Gözlerini kapadı. Rakı kadehini ilaç içer gibi bir yudumda çekti. Sonra büyük bir telaşla mezelere baktı. Bir sardalya balığını olduğu gibi attı ağzına. Kamran Bey Nedim'den mısralar okurken Ömer iki kadeh daha içti. Birdenbire gözleri bulanarak başı dönmeye başladı. Kamran Bey'in kolunu meslektaşının iskemlesi arkasına atmıştı. Nedim divanı kapanmış bir davanın münakaşasını yapıyorlar. Ömer'in gözleri birdenbire kendisine bakmakta olan Ay Hanım'ın gözleriyle karşılaştı. Ömer, sefaat yapıyoruz diye düşündü. Kendi kendine güldü. Ay Hanım bu gülümsemeyi üstüne alındı. O da gülümsedi. Kamran Bey kolunu artık iskemlenin arkalarından kaldırıp omzuna attığı meslektaşıyla giriştiği münakaşa arasında bu karşılıklı gülümsemeyi gördü. Oh, oh dedi. Ay'la Güneş anlaşmaya başlıyorlar. Ben bizim Ömer'i keşiş sanırdım. Çok hacıların çıktı haçı ziri bagalde. Başka sefer olsaydı Ömer belki hala kızarırdı. Fakat şimdi başı dönüyor, kendini suyun içinde hareket eden bir balık gibi serbest ve hür hissediyor. ''Niye keşi olacakmışım üstadım?'' dedi. ''Haçımı filan da saklamadım. Sadece haçı ortaya çıkarmak için fırsat lazım. Zemin, zaman lazım.'' Ömer'le Ayhan'ım ahbap oldular. Bu genç kız Darülfünun'dayken birçoklarına rastladığı soydan. Yalnız ötekilerin ekserisi felsefeden, iktisattan, edebiyattan bahsederler. Hele imtihan sıraları ağızlarından ilim düşmez. Fakat kabukları biraz kazanınca altından süse, tuvalete, otomobile, lüks apartmanlara karşı duydukları hasret dalgası bir su yığını gibi ortaya çıkıverir. Ayhan'ım edebiyattan, felsefeden bahsetmiyor. Yani daha samimi. Ömer birdenbire Süheyla'yı düşündü. O, Ayhan'ımla Darülfünun'dakilerin arasındaydı ve hayatının sonu da öyle oldu. Bir haneden çıktılar. Kamran Bey meslektaşına sordu. ''Bu gece nerede kalıyorsunuz?'' ''Teyzeme gidecektik ama geç kaldık artık.'' ''Ben de haneye buyurun, size ikram edecek bir eski karyola bulunur.'' Ömer eve öğleye doğru geldi. O gün cumaydı. Anası babası evdeydiler. Kapıyı Nuri Usta açtı. ''Neredeydin?'' dedi. ''Hani dehşetli merak ettik. Koskoca herisin, nereye gidip geldiğini soracak değiliz ama ne de olsa.'' Merdivenlerden usta önde, Ömer arkada çıkıp odaya girdikleri vakit delikanlı cevap verdi. Kamran Bey bırakmadı. Gece onda kaldım. Gülizar Ömer'e baktı, sonra ''Yüzün ne kadar sarı oğlum?'' dedi. ''Gözlerinin altı berermiş, hasta mısın?'' ''Hayır anne, hasta değilim, bir şeycim yok.'' Usta güldü. ''Kamran Bey bizimkini baştan çıkarmış dün.'' ''İş anlaşılıyor. Rakı mı içtiniz bir ama?'' Ömer yavaş bir sesle cevap verdi. ''Rakı.'' Gülizar gözü kör olsun avukat olacak herifin diye çıkıştı. Biz onun yanına seni işe alışasın diye koyduk, rakıya alışasın diye değil. Nur Usta Gülizar'ın hiddetini yersiz buldu. Boşuna sinirleniyorsun Gülizar dedi. Bizim oğlanın adı Ömer diye kendisi de Hazreti Ömer olacak değil ya. Rakı içmese daha iyi olur ama içtiği için de kıyamet kopmaz. Ömer yatağına yattığı vakit başı hala dönüyordu. Hayatında ilk kadının ilk kadehin rakısıyla karışık olması düşündükçe asabını bozuyor. Bu son kadere olsun diyor ve o kadını bir daha da görmeyeceğim. Ömer sözünde durdu. Ertesi hafta 89'un ısrarlarına rağmen ne içki içmeye gitti ne de o kadını bir daha gördü. Yazıhanede işleri biter bitmez derhal mahalleye dönüyordu. Bir gün eski tütüncü ahbabıyla konuşurken ''Aman çocuklar'' dedi. ''Beni sıkı tutun. Ters anlamayın. Kendime güvenemediğim için değil. Kayarım falan diye söylemiyorum. Ama kör olası öyle bir meslek seçtik ki.'' Ve Ömer kör olası mesleğinde günden güne ilerledi. Bütün gayreti kendi tabiri veçiyle büyük ormanla bağını koparmamaktı. Yaz geçti, kış geldi. Kıştan sonra gene yaz. Ve Ömer bir gece anasıyla oturdu, birikmiş parayı saydılar. Staj bitiyordu. Bu parayla bir büro açmak kabildi. Yalnız bir 100 liraya daha lüzum var. Bu 100 lirayı da bir hafta içinde arkadaşları topladılar. Nur Usta bir gün gündeliği feda etti. Oğlunu alıp han han dolaşmaya başladılar. Büroyu münasip bir yere açmak istiyorlar. Bir taraftan da Ömer mahkeme stajına başlamıştı. Nihayet büro bulundu. Bir hanın en üst katında küçücük bir oda. Merdivenler biraz dik. Asansör de yok. Nur Usta aldırma dedi. Sana gelecek müşteriler. Naz olsa yorgunluğa alışmış insanlardır. Hanın bir kapıcısı vardı. Pazarlıkta müşkilat çıkardı. Bu genç çocuk da bu üstü başı oldukça eski ihtiyar adamı gözü tutmamıştı. Aylığı peşin isterim diyordu. Bizim bey titiz adamdır. Sonra kefil de bulmalısınız ama tüccardan olmalı. Şimdiden söyleyeyim de ona göre bizim beyi görmeye gidin. Kapıcıya teminat verdiler. Nur Usta hanın sahibini yani kapıcının bizim bey dediği zatı görmeye giderlerken Ömer'e diyordu ki bütün kapıcılar birbirine benzerler. Bizim fabrikada da bir kapıcı vardır. Sanki bunun ikiz kardeşi. Akşamları işten çıkarken üstümüzü başımızı bir arar, tarar. Hani elinden gelse o da kendi beynin malından dışarı bir toz zerresi bile çıkarmamak için hepimizi çırılçıplak soyup sokağa salıverecek. Bey'le anlaştılar. Kapıcının dediği gibi ille tüccardan kefil istedi ama nihayet Kamran Bey'in kefaletine razı oldu. Büronun tahtalarını kendi eliyle Gülizar sildi. Gülizar'ın bu tahta silmeye gelen kadının Ömer'in annesi olduğunu anlayınca kapıcının yeni müşteriye karşı itimatsızlığı büsbütün arttı. Kontrat mucibince kapıcı parası Ömer'e aitti. Kapıcı, istersen benim aylığı haftadan haftaya bulup ver de sana yıkım olmasın dedi. Şimdi iş büroya bir masa, 5-6 iskemle, bir dolap ve bir yazı makinesi bulmaktaydı. Nur Usta, sendeki parayla bunları alabiliriz ama olmaz diyordu. Çünkü ilk aylar nasıl olsa işin olmayacak. Daha doğrusu ilk ay sana para getirecek, yağlı müşteri bulamayacaksın. Parayı aylıklar için saklamalı. Peki eşyayı nasıl buluruz baba? Nur Usta onu da buldu. Yalnız tahta aldılar ve bildik bir marangozdan bu tahtadan masaları, iskemleleri, dolabı çıkarıverdi. Yazı makinesini elden düşme bedestenden buldular. Ömer'in adliyedeki stajı da artık sonuna eriyordu. Kamran Bey baroda Ömer'in işlerini kolaylaştırmak için elinden geleni yaptı. Derken bir sabah Sait amca çıka geldi. Daha hepsi evdeydiler. Ömer, Gülizar, Nuri Usta. Usta ile Sait amca birbirlerinin kollarına atıldılar. Ömer'e öyle geldi ki anası Gülizar gözlerinin yaşını belli etmemek için masanın üstünde örtüyü düzeltiyor. Sait amca biraz zayıflamıştı. Ama çok değil. Yalnız saçları adam akıllı ağarmıştı. Nuri Usta sordu. Nasıl, İngilizceyi söktün mü? Sait amca özür diler gibi. Okuyup anlıyorum. Hem de epeyce. Yalnız konuşamıyorum. Ne yapalım? Bizim orada İngilizce konuşan yoktu. Bir daha seferine de Almancayı öğrenirsin. Gülizar çayı zaten hazırlamıştı. Sait amca Ömer'le alakadar olarak çayı içti. Çoktandır hasretim şu çaya dedi. Sabahları bir bardak sıcak çay içmenin ne demek olduğunu bilemezsin Ömer. Dünyada öyle ufak tefek şeyler var ki insan bunların tadını ancak orada anlıyor. Mesela ay ışığı. Yani parmaklıklarla bölünmemiş ay ışığı. Güneşi, gündüzleri, avluya çıktığımız vakit duvarların arasından gökte hür ve serbest görebiliyorduk ama ay ışığını yalnız geceleri koğuşun parmaklıklı penceresi arkasından seyredebiliyorduk. Ömer, bugün işe gitmesek, hep beraber Sait amcayla doya doya konuşsak diye teklif etti. Fakat bu ilk teklife ilk itiraz eden Sait amca oldu. Olmaz dedi. Hadi herkes işine. Zaten benim de uğrayacak yerlerim var. Gece gelirim. Kapıdan hep beraber çıkarlarken Sait Gülizar'a. Biliyor musun yenge dedi. Bekarlık hem iyi hem kötü. Gülizar güldü. Öyleyse seni evlendirelim. Bir çocuğum olsun istiyorum hani. Belki biraz geç kaldık. Çocuk güzel şey yenge. Bak Nuri ile Ömer nasıl yan yana gidiyorlar. Nuri'nin böyle Ömer'in yanındayken nasıl da küçük dağları ben yarattım gibi bir hali var. Ama doğru Ömer'i biraz da o yarattı. Adliye stajı baro muamelesi bitti. Ömer, baba dedi. Önümüzdeki cumartesine bizim bakkal dükkanının resmi küşadını yaparız. Sait amca sordu. Hazır davan var mı? Yok amca ama olur. Malum ya biz ceza işlerini alacağız. Nuri Usta alay etti. Öyle karı koca davalarına tenezzül etmeyiz. Gülizar, yazıhaneyi açtığın günün akşamı ben de size bir ziyafet çekerim. Söyle bakalım Sait amca ne istersin? Vallahi yenge patlıcan dolmasını pek göresim gelmişti. Olur. Sen ne istersin Nuri? Bol salata. Ya sen Ömer? Et isterim anne. Köfte filan bir şey. O da olur. Hem bol et ye ki zihnin açılsın. Nuri Usta, bizim gavur Cemal Hoca gene İstanbul'a gelmiş. Bu sabah yolda rastladım. Yarın buluşacağız. Onu da çağıralım. Ziyafete olmaz mı? Hepsi birden olur dediler. Cumartesi geldi. Gülizar o gün işe gitmedi. Erkenden mutfağa girdi. Ömer öğleden sonra yazıhaneye gitti. Nuri Usta ile kararlaştırmışlardı. Akşamüstü hana gelecek, beraber eve dönecekler. Sait amca ile gavur Cemal doğrudan doğruya eve geleceklerdi. Ömer hala bir türlü ısınamadığı bakkal dükkanında eşyaların yerini değiştirdi. Duvara bir iki resim attı. Bunlar gazetelerden kesilmiş resimlerdi. Üçü de sakallıydılar. Birisinin sakalı aslan yelesi gibi saçlarıyla karışmış, kolalı bir gömlek üstünde dalgalanıyor. İkincisinin aşağı doğru kıvrılan kılın bıyıkları altında düz, geniş, müstatil kesilmiş muntazam bir sakalı vardı. Üçüncüsünün sakalı küçük ve sivriceydi ve çenesinin ucundan kurnazlıkla sallanıyordu. Ömer resimleri astıktan sonra karşılarına geçip baktı. Silsile-i meratibe riayet olundu dedi. Aslan yelelisi en yukarıda, en baştaydı. Müstatil sakallısı onun yanında biraz daha aşağıda. Kurnaz sakallısı ise bir parmak daha aşağıda. Ömer, neyse bizim bakkal dükkanı şimdi bir şeye benzedi diye düşündü. Sonra Nuri Usta'nın işbaşı elbisesiyle çıkarılmış bir fotoğrafını masanın üstüne koydu. İskemleye oturdu. Usta'nın fotoğrafına uzun uzun baktı. Baba diye söylendi kendi kendine. Seni hiçbir vakit utandırmayacağım. Nuri Usta'nın oğlu olduğumu hiçbir zaman unutmayacağım. Biliyorum ki Nuri Usta'nın oğlu olmak mühim bir şeydir. Kapıcı bir iki defa odaya girip çıktı. Ayak bastı parası istiyor. Ömer 50 kuruş verdi ve aylıkların peşinen tediyesi kapıcı aylığının taksitle ödenmesi hakkında yine uzun bir konferans dinledi. Kapıcı gittikten sonra Ömer, Kamran Bey'in gönderdiği bir meslek mecmuasını karıştırırken 89'u da ziyafete çağıracaktık diye düşündü. Meslek mecmuasının içinde sayfalara sıra sıra yerleşmiş, her nedense aşağı yukarı hepsi birbirine benzeyen avukat resimleri vardı. Bir gün mecmuanın gelecek seneki yıllık nüshasında kendi resminin de bu kalabalığın arasına karışacağını düşünerek Ömer'in yüzü kızardı. Ortalık kararmaya başladı. Ömer daha elektriği açmamıştı. Masasının başında kafasını avuçlarının içine alıp gitgide loşlaşan oda duvarlarına bakıyor. Duvardaki üç resim ona şüpheyle bakıyorlar. Ömer kendi kendine, "Görelim delikanlı," dedi. "İnsanın Nuri Usta'nın oğlu olması kâfi değildir. İnsan hayatının hesabını ancak gözlerini kaparken verir. Sen de gözlerini kapayıncaya kadar sapıtmadan yürüyebilecek misin?" Güç iş delikanlı. Yalnız heyecan, yalnız coşkunluk, yalnız bilgi yetmez. Oda iyiden iyiye karanlık oldu. Dışarıda koridorda ayak sesleri var. Ömer babam geliyor diye kalktı. Fakat ayak sesleri daha oda kapısına gelmeden uzaklaştılar. Ömer kapıyı açık bıraktı. Koridordan gelen ışık odanın döşemelerine düşüyor. Saate baktı, 7. Babasının Nuri Usta'nın çoktan gelmiş olması lazımdı. 7.30'a kadar beklerim diye düşündü. Belki bir iş çıkmıştır. Birdenbire içine bir şüphe girdi. Acaba, peki ama bugünlerde sebep yok. 7.30'a kadar bekleyemedi. Odanın kapısını kilitleyip anahtarı aşağıda kapıcıya bırakarak sokağa fırladı. Tramvay beklemenin bu kadar münasebetsiz bir şey olduğunu bütün azametiyle ilk defa bu akşam anlıyor. Nihayet önünde dolmuştur diye yazan bir tramvayı zorla fethederek mahallenin durağına gelebildi. Ellerine doğru hızlı hızlı giderken inceden inceye yağmur çiselemeye başlamıştı. Köşeyi saptı. Tam bu sırada bir otomobil süratle yanından geçti. Evlerin kapısı göründüğü vakit Ömer'in yüreği duracak gibi oldu. Kapı açıktı. Kapının önü kalabalıktı. Kapının önünde bir polis var. Koşmaya başladı. Kapının önündeki polisin yanında evin içinden çıkan Gavur Cemal Hoca belirdi. Gavur Cemal Hoca Ömer'i gördü. Üstüne doğru yürüdü. "Oğlum," dedi, "telaş etme." Hocanın sesi titriyor. Ömer boğulur gibi sordu. "Ne var amca? Ne oldu?" "Hiçbir şey oğlum. Hafif bir kaza." Bu esnada polis de yanlarına yaklaşmıştı. Cemal Hoca polise izahat verdi. "Nur Usta'nın oğlu, avukat Ömer Bey." Ömer'e ilk defa avukat diyorlardı. Fakat avukat bunun farkında bile değil. Koluna giren Gavur Cemal Hoca'yı sürükleyerek eve doğru telaşla yürüyor. Avukat sözü polisin üstünde tesir yaptı. Alacakaranlıkta avukatın çok genç olduğu fark edemiyor. "Beyefendi," diye konuşuyor. "Otomobil numarası alınmıştır. Merak buyurmayınız. Her gün olağan işlerden." Ömer kapının eşiğinden geçerken meseleyi anladı. Bir kaza olmuştu. Bir otomobil. Ve kaza. "Anam mı babam mı? Sait amca mı? Kim? Kim ezildi? Söylesenize." "Ezilmek falan değil be Ömer. Baban." "Babam mı?" "Evet. Nuri Usta seni almaya gelmeden önce bir eve uğrayayım demiş. Tam caddeden mahalleye saparken karşıdan gelen bir otomobil çarpmış." "Peki şimdi nerede?" "Hastaneye kaldırdılar." "Anam nerede? Sait amca nerede?" "Demin onlar da otomobille hastaneye gittiler." Gavur Cemal'in kolundan çıkan Ömer yıldırım gibi koşmaya başladı. Mahalle ile cadde arasındaki yol ona hiç bu kadar uzun gelmemişti. Cemal Hoca ile polis arkasından bağırıyorlardı ama duymuyordu. Caddeye çıktı. Taksi durağından bir otomobilin kapısını açtı. Şoföre soluk soluğa seslendi. "Çek kardeşim, çabuk." Şoför büyük bir soğukkanlılıkla sordu. "Nereye gideceğiz beyefendi?" "Hastaneye." "Hangi hastaneye?" Ömer ancak o zaman babasını hangi hastaneye kaldırdıklarını bilmediğini anladı. "Şu karşı sokağa sap," dedi. "Çabuk yalnız." Bu mahalle sokağının yarısında polisle Gavur Cemal'e rastladılar. Otomobil frenlerinin aydınlığında Cemal Hoca ellerini kollarını kaldırarak bağırıyordu. Ömer kapıyı açtı, bağırdı. "Hadi gel hocam, çabuk bin." Otomobil tekrar ters yüzüne dönüp hareket ettiği vakit Ömer Gevur Cemal Hoca'ya "Hangi hastaneye gideceğimizi söyle" dedi. Gevur Cemal şoföre adres verdi. Yolda Ömer bir taraftan şoföre "Daha hızlı sür kardeşim, daha hızlı. Kuzum kardeşim, daha hızlı" diyor. Bir taraftan da arka arkaya sorduğu suallerle Gevur Cemal Hoca'yı sıkıştırıyordu. "Bayılmış mı? Bir yeri kırılmış mı? Tehlike var mı?" Hastanenin kapısı önünde durdular. İçeri girmek kolay olmadı. Hastane kapıcısı bu saatten sonra ziyaretçi kabul edilemeyeceğini söylüyordu. Ömer kapıcının üstüne atılarak adamı pataklamak isterken Gevur Cemal araya girdi. "Kusura bakma kapıcı efendi" dedi. "Delikanlının babası bir kaza geçirmişti de buraya getirdiler. Ondan malumat almaya geldik." Ömer'in küfürleri ve hücumu karşısında canı sıkılan kapıcı "Demin bir iki kişi getirdiler" dedi. "Ne bileyim ben hangisi?" O zaman Gevur Cemal Ömer'i güç bela zapt ederek nöbetçi doktorun ismini sordu ve Ömer'in kolundan çekerek bitişik bakkala girdi. Oradan hastaneye telefon etti. Nöbetçi doktor Gevur Cemal'in ahbabıydı. Ömer'le Gevur Cemal tekrar hastane kapısına geldikleri vakit kapıcı onların içeri girmelerine ses çıkarmadı. Sadece arkalarından homurdandı. Nizam ve intizamın bozulmasına canı fena halde sıkılmıştı. Hastane bahçesi büyüktü. Karma karışıktı. Ağaçlar ve pencereleri aydınlık bir ayrı ayrı pavyonlar. Ömer değil gibi. Gevur Cemal Hoca bir hemşireye nöbetçi doktorun bulunduğu yeri sordu. Nöbetçi doktorun odasına girdikleri vakit bir köşeye büzülmüş oturan Gülizar'la ellerini dizlerinin üstüne koymuş, öylece dalmış gitmiş Sait amcayla karşılaştılar. Gülizar yerinden fırladı. Ağlayarak Ömer'in boynuna atıldı. Ömer kekeleyerek soruyor. "Nasıl anne? Bir şey yok değil mi?" Nöbetçi doktor Ömer'in omzuna dokundu. İhtiyar ve şefkatli bir kadın sesiyle. "Bir şey yok, bir şey yok" dedi. "Ufak bir kaza." Ömer soruyor. "Şimdi onu göremez miyiz doktor bey?" Doktorun cevap vermesini beklemedi. Tam bu esnada Gevur Cemal ile Sait amcanın fısıltılarla bir şeyler konuştuklarını görmüştü. Bağırdı onlara. "Ne konuşuyorsunuz? Benden bir şey gizliyorsunuz. Babam nerede? Ne oldu?" Sait amca ağır ağır Ömer'in yanına geldi. Ters ters gözlerinin içine baktı. Sesini mahsus zorla sertleştirmeye çalışarak "Kendine gel Ömer" dedi. "Ne oluyorsun be? Ananı düşün biraz." Bu "ananı düşün biraz" sözü Ömer'in kafasına bir balyoz gibi indi. "Ananı düşün biraz." Kafası korkunç bir süratle işliyor. "Ananı düşün biraz." Demek anasını düşünmesi lazım. "Ananı düşün biraz." Bu söz ne vakit söylenir? Ömer birdenbire "Babam öldü mü?" dedi. Ömer'e öyle geldi ki bu "babam öldü mü" sözünü avazı çıktığı kadar bağıra bağıra söylemişti. Halbuki Sait amca bu "babam öldü mü" sözünü büyük bir güçlükle işitebildi. "Deli misin? Baba ne diye ölecek?" Gülizar sapsarı oldu. Doktor, "Ömer Bey" dedi. "Pederinizin büyükçe bir tehlike geçirdiği muhakkak. Fakat emin olun ki tehlike geçmiştir. Yalnız, yalnız, yalnız sağ bacağını diz kapağından itibaren..." Ömer bu defa avaz avaz bağırdı. "Kestiniz mi?" Doktor başını eğdi, sustular. Sait amca Ömer'e sokuldu. "Ne yapalım Ömer" dedi. "Baban tek bacakta da senden benden iyi yürümesini bilir.